Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Bugün 10 Mayıs 2019 Cuma. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. James Jeffrey'nin açıklamaları var. Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili Şarkül Afsat gazetesine konuşmuş. Hakikaten bu konu dondurulmuş durumda. Suriye'nin kuzeydoğusu Trump'ın çekilme açıklamasından bu yana pek çok tartışma oldu ama James Jeffrey dikkat çekici bir biçimde bir güvenli bölge kurulmasından bahsediyor. Derinliği konusunda anlaşamadık henüz diyor ama görüşmeler sürüyor diyor. Dikkat çekici bir açıklama, muhtemelen hafta sonunda detayları tartışılacaktır. Ama bugün tekrardan ben İran'a dönüp bakmak istiyorum. Biraz daha küresel çaptaki gelişmeler, ki Türkiye'yi etkileyeceği muhakkak. İran'la ilgili Donald Trump'ın söylemleri, ekibinin toplantıları eşliğinde hem ekonomik savaş hem askeri kıskaç, USS Abrams Lincoln uçak gemisi taarruz grubu bölgeye ulaşmış, B-52 bombardıman uçakları dahil olmak üzere ulaşmış durumda. Trump'ın açıklamaları var. Dikkat çekici bir biçimde Trump hem bir tehditkar üslup kullandı İran'a yönelik olarak, hem de görüşmekten bahsetti. Çok enteresan bir biçimde. Tabii İran bunu reddediyor ve daha çok Avrupalılara çağrı yapıyor. Nükleer anlaşmayla ilgili bizim sözlerimizi tutmamızı istiyorsanız siz de anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirin çağrıları yapıyor. Yaz aylarında İran odaklı bir başka kriz yaşanabilir mi diye bütün dikkatler buraya da çevrilmiş durumda. İran dış politikasını, diplomasisini çok yakından izleyen doçent doktor Güliz Çantok Hobi Üniversitesi'nden İran'la ilgili gelişmeler söz konusu olduğu zaman, İran'ın nasıl davranabileceği, nasıl adım atabileceği söz konusu olduğu zaman kendisine fikirlerini alıyoruz. Bugün de kendisine dönüp soracağız. Bir sene sonra nükleer anlaşma çöpe atıldıktan sonra, Amerika çöpe atmıştı. Bir sene sonra İran'dan bazı maddeleri askıya alma hamlesi ne anlama geliyor? Amerika'nın açıklamaları ne anlama geliyor? Bugün biraz buna bakacağız. Bunun dışında tabii Türkiye-Avrupa ilişkilerinde başlıklar var, mesajlar var. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği üyeliğinden vazgeçmediğini söyledi. Reform Eylem Grubu toplantısı ve Avrupa Günü vesilesiyle. Ama tabii bu ne kadar ayakları üzerine oturuyor, bu ayrı bir tartışma konusu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yine bu vesileyle hem Avrupa Birliği hem de S-400'lerle ilgili aslında enteresan da mesajları oldu. Biz ertelemekte almamaktan, S-400'lerin alımının ertelenmesinden biz bahsetmiyoruz gibi cümleler kurduk. Kim bahsediyor, ne oluyor, ne bitiyor diye akıllara düştü. Bütün bunları aktaracağım programın ilk yarısında. İkinci yarısında da doçent doktor Güliz Şen'le İran dosyasını konuşacağız. Amerika'nın nasıl bir ilerleme sağlanacak, hepsini anlamaya çalışacağız. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması, internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında da yayınımızın tekrarı var. Oradan da dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, James Jeffrey, Amerika'nın Suriye özel temsilcisi, Şarkül Afsat gazetesine konuşmuş. Londra merkezli aslında Suudi Arabistan, ki Türkiye ile ilişkilerini Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı vakasından, özellikle Kaşıkçı vakasından sonra iyice olumsuz bir hal aldığını hepimiz izliyoruz, biliyoruz. Şarkül Afsat gazetesine James Jeffrey dikkat çekici cümleler kurmuş. Özellikle diplomatik ayrıntılara girmek istememiş, ancak Suriye'nin kuzeydoğusunda, Fırat'ın doğusunda Türkiye Suriye sınırı boyunca bir güvenli bölgeden bahsetmiş Ankara'nın ısrarla talep ettiği. Alanın derinliği konusunda henüz fikir birliğine varamadık. Bu konuda görüşlerimiz var bizim, Türkiye'nin de kendi tutumu var. 30 kilometreden bahsediyordu, hatırlayalım. Türkiye çok ilerleme kaydettik, daha fazlasını yapmak istiyoruz demiş. Tabii Türkiye'deki yerel seçim atmosferi, HDP'nin yenilenen seçimde nasıl tavır alacağı gibi tartışmalar varken, bir de Öcalan'ın yıllar sonra 2011'den sonra avukatlarıyla görüştürülüp mektubunun açıklanması da dikkatlerin oraya çevrilmesine sebebiyet vermişti. Dolayısıyla gazete Jeffrey'e Öcalan'la koordinasyon meselesini de sormuş. Bu güvenli bölge, Öcalan'ın mesajında Suriye mesajı da vardı bu arada, dikkat çekici bir biçimde. Jeffrey de bu sorunun, Türkiye'nin ve Öcalan'ın tutumunu benden daha iyi bilenlere sorulması gerekiyor. Öcalan'la ya da ona yakın insanlarla koordinasyon olmadığını söyleyebilirim cümlesini kurmuş kendilerine. Şimdi tabii İdlib'de de hareketlilik var. Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenlikli bölge, Türkiye'nin talep ettiği bölge meseleleri nereye evrilecek? Tam manasıyla dondurulmuş durumda. Bundan sonra başka bir uzlaşma olacak mı? Mazlum Kobani ile görüşmeler yaptığı Türkiye'nin iddiaları gündeme gelmişti. Bir soru orada. Bir de İdlib'le ilgili de son bu hafta içerisinde Suriye ordusu oradaki El-Kaide unsurlarına, tıpkı Soçi mütabakatının içerisinde yer aldığı üzere, radikal unsurları elimine etmek üzere Türkiye'nin de taahhütleri uyarınca operasyonları başlatmıştı. Şimdi Hatay sınırında Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı hepsi Hatay sınırında incelemelerde bulunmuşlar. Orada tabii Suriye ordusunun ilerleyişi söz konusu olmuştu. Dün aktarmıştım size. Nazilere karşı Sovyetler Birliği'nin zaferinin 74. yıl dönümü vesilesiyle törenler düzenlenmişti elbette Moskova'da, ama bu törenler Suriye sahasına da yansımış vaziyette. Humeymi hava üssünde yaklaşık 750 asker, Rusya ve Suriye ordu birliklerinden 20 askeri teçhizatın katıldığı törenler düzenlenmiş vaziyette. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov son olarak İdlib'le ilgili olarak teröristlerin, El-Kaidecilerin kökünün kazınması gerektiğini vurgulamıştı. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla İdlib, Suriye'nin kuzeydoğusunda Amerika'nın kontrolündeki bölge dışında, bir de Rusya'nın üssünün burnunun dibindeki cihatçı meselesine dair de bir takım yeni gelişmeler beklenebilir mi diye herkes soruyor. Bu arada dikkat çekici, ben size aktarmıştım. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Rusya'yı ziyaret edecek diye Amerikan kaynaklarından haber gelmişti. Şimdi aslında Sergey Lavrov ve Mike Pompeo, yani Rusya ve Amerika Dışişleri Bakanları, bu Arktik Konseyi, Kutup Konseyi ile ilgili Finlandiya'daki toplantıda görüşmüşlerdi. Stratejik istikrarı tartıştıkları haberleri yansımıştı. Şimdi tekrardan Pompeo Rusya'ya gidiyor 12-14 Mayıs tarihlerinde. Önce Moskova'ya gidecekmiş. Oradaki Amerikan elçilik ekibiyle bir araya gelecek. 14'ünde de Soçi'de hem Sergey Lavrov hem de Vladimir Putin'le, yani Rusya Devlet Başkanı'yla bir araya geleceği söyleniyor. Ve bu tabii ki görüşmelerde de hem ikili hem çoklu meseleler, Suriye, muhtemelen Venezuela, Kuzey Kore, Güney Kore meseleleri gibi pek çok başlığın konuşulması herkesin beklentisi. Evet, bunların içerisinde S-400'ler var mı acaba diye insan akla geliyor. Çünkü birazcık dondurulmuş gibi gözüküyor S-400 meselesi. Aslında bir ara çok hararetlenmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Reform Eylem Grubu toplantısı sonrası bir takım açıklamalar yapmış. İşin Avrupa Birliği ayağına dair Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını aktaracağım ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu demiş ki AB ile ilgili işte hedeflerimizden hiç şaşmadık demiş. Vize serbestisi önceliğimizdir. Türkiye'nin, bakıyorum AB'nin şunu iyi anlaması lazım, güçlü AB'nin yolu Türkiye'nin yönünden geçer gibi gibi bir takım şeyleri tekrarlamış. Asıl S-400'lerle ilgili olarak bir S-400'ün Türkiye'ye getirilmesi konusunda bizim tarafımızdan erteleme açıklaması olmadı. Kimin tarafından oldu anlayamadım bunu. Birdenbire Çavuşoğlu niye ertelemeden bahsetti, onu da açıkçası anlamak çok mümkün değil. Ne demiş Dışişleri Bakanı başka? Hiç alınmaması yönünde diğer ülkelerden yorumlar geliyor. ABD'nin bazı iddiaları var. Yani Amerikalılar sürekli zaten bunları dile getiriyorlar. F-35'ler dahil NATO sistemlerine verebileceği zararlar olduğu söyleniyor. Son sözü uzmanların söylemesi gerektiğini söyledik. Son sözü uzmanların. uzman gelecek demişlerdi, anlamadım, kafam karıştı. Ortak çalışma grubu kurulması ve buna NATO'nun başkanlık etmesi gerektiğini söyledik. Bu konuda ne yapmamızı yaptığımızı biliyoruz. Cumartesi günü Mike Pompeo ile S-400 enteresan. Acaba şüpheli bir durum mu var diye şimdi bu cümleleri okuyunca Mevlüt Çavuşoğlu'nun insan aklına düşmüyor değil. Sonu da Pompeo ile görüşeceğiz diye bitiyor. Ertelemeyi gündeme taşımış gibi gözüküyor Mevlüt Çavuşoğlu. Diğer ülkelerin şikayetlerinden bahsetmiş. Uzmanları söylemesi gerektiğini söyledik demiş. Bu komisyon tabii ki Türkiye önerdi ama Amerikalılar hiç kale almadılar. Ne komisyonu dediler, dikkate bile almadılar. Dolayısıyla ne mana ifade ediyor anlamak zor. Çok şüphe çekici Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu açıklamaları S-400'ler bağlamında. Evet, İran başlığına bakıyoruz. Şimdi tabii İran'ın Avrupa'ya yeniden yükümlülükleri hatırlatması önemli bir nokta. 8 Mayıs 2018 Donald Trump nükleer anlaşmayı çöpe attı. Çok taraflı bir anlaşmaydı. Amerika'yı çekti bu anlaşmadan. İran bir senedir bir şey yapmıyor. Avrupalılar anlaşmayı devam ettirmek istiyorlar. Rusya Çin devam ettirmek istiyor. Nükleer anlaşmayı hem İran'ın atom silahı geliştirmesini kısıtlayacak bir unsur olarak görüyorlar. Gerçi İran biz öyle bir şey yapmıyoruz. Sadece nükleer tıp teknolojimizi geliştiriyoruz diyorlar. Ama sonuçta kapasite sahibi, nükleer enerji sahibi, enerji elde ederken nükleer kapasiteye de sahip bir ülke haline geliyor İran. Şimdi bu anlaşma İran'ı sınırlandırıyor. O yüzden de ABD dışında diğer güçler memnunlardı ama Amerika bu denklemi bozdu. Şimdi bir sene sonra size aktarmıştım, İran'dan beklediği, Avrupalılardan beklediği kendi ekonomisini geliştirecek bir takım anlaşmayı da devam ettirmesine gerekçe olabilecek adımlar gelmediği için bazı maddelerini askıya aldığını duyurdu bir sene sonra. Yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre tanıdı taraflara, Avrupalılar aslında. Donald Trump'ın açıklamaları var. İran konusunda bilmek istemeye geleceğiniz şeyleri biliyoruz diyerek adeta Ali İhsan Yavuz gibi konuştu diyeceğim AKP'li. Seçim sürecinde hiçbir somut kanıt ortaya koymayıp hissediyoruz demesi gibi konuşmuş Donald Trump. Yani biz biliyoruz, yani size söyleyemeyiz ama biz biliyoruz tarzında. İran'ın tehditkar davrandığını, Amerikan askerlerini öldürdüğünü söylemiş. Ve ama bir yandan da askeri seçenekleri karşılaşma için seçeneği açık bıraktıktan sonra yapmaları gereken şey şu: beni arasınlar, oturup konuşalım, adil bir anlaşma yapalım. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz. İstediğimiz çok bir şey değil. Bu onları yeniden iyi bir pozisyona getirebilir. İran'a zarar vermek istemiyoruz demiş. Böylelikle böyle tıpkı Kore ile Kore diplomasi gibi bir kapı açmış. Doçent Doktor Güris Şen'e soracağız Trump'ın ne demek istediğini burada. Tabii devrim muhafızları Amerika ile İran görüşmeyecek diye açıklama yapmış Cavani, siyasi işler şefi Taslim Ajansı'na düşen habere göre. Şimdi tabii en son demir, çelik, alüminyum değerli materyallere dair yaptırımları da gündeme taşımıştı Amerikalılar. Avrupalıları da uyarıyorlar. Avrupalılar bir yandan İran'a ultimatum çekmeyin falan diyorlar. Bir yandan anlaşmaya uymuyorlar. Bir yandan INSTEX mekanizması tümüyle zaten İran'ın ihtiyaçlarını karşılayacak bir şey değil. Aslında tam bir oyalamaca desek yanlış olmaz herhalde. Ama öte yandan da anlaşmanın bozulmasını da istemiyorlar. Çünkü İran'a yatırım yapmak da istiyorlar. Amerikan Büyükelçisi, meşhur Almanya'da sürekli tepkiyle karşılanan son dönemde Richard Grenell, Almanya'yı İran'la iş yapmaması için uyarmış. Bunun için açıklama yapmış. Aslında sık sık tekrarlıyordu kendisi. Savaş gemilerinin gittiğini biliyoruz. Bir dakika, B-52 bombardıman uçakları, Abraham Lincoln İtalya'daydı, bölgeye ulaşmış gibi gözüküyor. CENTCOM merkezi Katar'da biliyorsunuz zaten. Hani İhvan'ı terör örgütü ilan etmekten falan bahsediyorlar ya, Katar ihvancıları, yani ihvan yönetimi aslında, yani bunun ne kadar komik olduğunu anlatmak için söylüyorum. CENTCOM da Katar'da doğada. Bir de John Kerry 2018 Ocağı'nda İranlı yetkililerle görüşmüştü. Doğal olarak, çünkü nükleer anlaşmanın mimarlarından bir tanesiydi eski Dışişleri Bakanı Obama'nın, onu eleştirmişler, Trump eleştirmiş. Bunun için soruşturmadan geçmeli İran'la yaptığı anlaşma için diye de cümleler kurmuş. Hakikaten çok enteresan bir biçim. Bir şey bu Amerikan politikası açısından. Bir devamlılık içermediği aşikar ama böyle yok, soruşturmaymış, şuymuş, buymuş. yetkili yönetimin yaptığı anlaşmanın bu şekliyle. Gerçi 2018'de temaslar kurmuşlar ama John Kerry'e böyle sataşması da dikkat çekici bir şey. John Bolton bu arada CIA ve Pentagon yetkilileriyle 29 Nisan'da nadir ve olağan dışı diye nitelendirilen böyle gizli bir toplantı yapmış. Pompeo savaş istemiyoruz falan gibi cümleler kuruyor ama diğer yandan da Trump yönetiminin şahinleri İran'a karşı atakta diye konuşuluyor. Rusya'dan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin meseleyi kurmaylarıyla ele almış. Bir de komisyon kurma çağrısı yapmıştı Rusya Dışişleri Bakanlığı ama şu aşamada Rusya ve Çin tam olarak ne yapabilir oraları meçhul tabii. Çin'in bir de Amerika ile ticaret meselesinde derdi büyük tabii. En son 200 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürünlere %10'luk vergi oranını %25'e çıkartmıştı Donald Trump. Ticari görüşmeler devam ediyor ticaret savaşları bağlamında. Ve en son işte Aralık'ta da Xi Jinping G20 zirvesinde Trump'la bir araya gelmişti. Bir nevi ateşkes ticaret savaşında ateşkes imzalamışlardı ama pek de işlemiyor gibi gözüküyor. Güney Çin Denizi'ne doğru da bir takım tatbikatlar söz konusu. Hatta Hindistan'ın da katıldığı ortak tatbikat var Güney Çin Denizi'nde. Amerika, Japonya, Filipinler, Hindistan donanma güçleri de onlara katılmış gözüküyor. Bir başka sıcak saha Doğu Akdeniz, bunu konuşup duruyoruz. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları olmuş Ankara'da. Özellikle Türkiye'nin ve KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne devrettiği ruhsat sahalarında hak ve menfaatleri doğrultusunda faaliyetleri devam ettirdiklerini, arama çalışmalarına halel getireceklerini düşünenler büyük yanılgı içerisindeler diyerek kararlılık ifade etmiş. Denizlerden açılmışken Ukrayna, Karadeniz'de de Britanya gemileriyle birlikte Karadeniz'de Ukrayna donanması küçük çaplı bir tatbikat yapmış. Bu da Rusya'yı rahatsız edecek bir unsur, onu da belirtelim. Orta Doğu'dan başlıklar, başkent Bağdat'ta, Irak'ın başkentinde intihar saldırısı, 7 kişi canını yitirmiş, IŞİD saldırıyı üstlenmiş. Böyle IŞİD kalıntıları kendilerini gösteriyorlar ara ara. Gerçi IŞİD'i da Amerikalılar kurdurdu diye iddialar da ortaya atılıp duruluyor ya da işte herhalde bir şekilde oluşumuna katkı yaptı da denilebilir. Böyle kaygılar aslında çoktandır dile getiriliyor ama son dönemde daha da fazla WikiLeaks ve Julian Assange üzerinden daha çok bu konu yeniden gündeme geliyor. Filistin'in yüzyılın anlaşması meselesi Ramazan'dan sonra açıklanacak deniyor. Biz de bu konuya el atacağız önümüzdeki günlerde. Detayları artık iyice yayınlanmıştı, artık bir detayı kaldı mı bilmiyorum. Mısır'ın Sina bölgesinden toprak kiralanmasından tutalım da, Filistin devletinin dışında aslında ekonomik olarak bir nevi Sri Lanka modeli diyebileceğimiz ekonomik kalkınmaya dayalı bir model ama Filistin'i ulusal çerçevede çok da tatmin edecek bir şey değil. Nitekim Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki barış planı değil teslim olma koşulları ifadesini kullanmış. Tabii Filistinli Araplar 70 senedir teslim olmadı, bundan sonra olur mu mu demeye çalışıyor. O da ayrı bir şey. Amerikalıların ve bu planın asıl mimarı damat Kushner, Trump'ın damadının iddiası daha önce yapılmış ve hiç işe yaramamış planlardan birisi olmayacak. En azından başarısız olacaksak da farklı bir şey deneyelim diye sunmuş idi bu planı. Çok tartışılacak elbette açıklandığı zaman. Ramazan sonu deniliyor. Bakalım Körfez ülkelerinden, yani Filistin davasıyla artık hiçbir alakası kalmamış olan Körfez ülkelerinden bir tepki gelecek mi? Ürdün'ün başkenti Amman'da reform talebiyle protesto gösterileri düzenlenmiş vaziyette. Aslında işte bir yıldır da ara ara bu protestolar devam ediyor. IMF'nin de eline düşmüş vaziyette Ürdün Krallığı. Evet. Bakıyorum. Libya'da Trablus merkezli hükümet, ulusal anlaşma hükümeti 40 yabancı şirketin operasyonlarını durdurmuş. Aralarında Fransa'nın Total, çok uluslu Total şirketi de bulunuyormuş. Türkiye Katar Kraliyet ailesine 8 adet ultralüks otomobil üretecekmiş. Evet. Geçen sene 4 milyar doların üzerinde savunma anlaşması imzalanmıştı. Airtex Otomotiv. Bir dakika. Evet, VIP otomobil 300 bin euroymuş araç başı maliyetler. Vay vay vay vay. Böyle lüks katkılarımız oluyor. Amerika Katar'a 3 milyar dolarlık Apache helikopterleri için onay vermiş Amerikan Dışişleri Bakanlığı. Macron da, Fransa Cumhurbaşkanı da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışı ile ilgili konuşmuş. Sivillere karşı kullanılmadığı yönünde garanti aldık, satabiliriz demiş özetle. Enteresan. Bu gayri resmi Avrupa Birliği zirvesi var Romanya'da. Sibiu kentinde bu vesileyle yapmış bu açıklamaları. Hassasiyetlerini, ne kadar hassas bir lider olduğunu anlatmak için de, bu arada Yemen'de savaş çözmemiz gereken büyük bir insani krizdir falan gibi cümleler kurmuş. Sanki çok umurundaymış gibi. Gördüğünüz gibi yani biz sorduk Suudilere, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, dediler ki sivillere karşı kullanmayacağız. Ama biz inat, tabii ne kadar doğru söylüyorlar falan. Yani İstanbul'daki büyük başkonsoloslukta katır katır gazeteci kesen Suudi Arabistan, ay biz sivillere kullanmayacağız deyince Macron hemen ikna oluyor elbette ki. Bu arada İran nükleer anlaşmaya bağlı kalmalı demiş Macron. Başka şeyler de söylemiş. Ne demiş? Güçlenen Çin'den şikayet etmiş. Çok taraflı krizi var demiş Amerika yüzünden. Amerika'dan da şikayet etmiş. Güçlenen bir Çin ve dünyada kendi görüşünü empoze etmeye çalışan bir ABD görüyoruz. Buna karşı biz güçlü bir Fransa ve Avrupa için mücadele ediyoruz diye bir iddiada bulunmuş. Halbuki kendisi neoliberalizmin önde gelen liderlerinden bir tanesi. Amerika ile derdi neymiş acaba diye insan düşünüyor. Ben olsam sormak isterdim, nedir derdiniz diye. Tabii bir başka Türkiye ile ilgili bir başka başlık daha var. Onu da Fransa ile ilgili, Fransa Türkiye ilişkileri, onu da aktarmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da Türk liseleri açmak istiyormuş. Le Figaro gazetesinin haberi bu. Ama Macron yönetimi çok endişeliymiş. Çünkü doğru cihat öğretilmesine ağırlık veren okullar açılmaktan bahsediliyorsa, bu Türk liseleri falan derken olmaz yani, hani bunlar bizi kötü etkiler demişler. Türkiye'de işte biliyorsunuz Cumhuriyet'in Kemalist, aydınlanmacı yönleri değişsin, onun yerine ılımlı İslamcı bir ülke haline gelsin Türkiye diye az uğraşmadı Avrupalılar ve Fransızlar. Niye şimdi böyle liseleri istemiyorlarmış ki? Ne güzel ılımlı İslam öğretmeyecek mi o liseler Fransa'da? Allah Allah diye insan düşünüyor ama öyle değil. Yani şüpheli, şimdi istemiyorlar yani. Dindar nesil yetiştirme isteğini açıklamıştı Erdoğan. Olmaz yani burada diyor Fransızlar. Ne güzel, kendilerine gelince Türkiye ve Orta Doğu'daki seküler ülkelere gelince onlara her türlü İslam ılımlı, radikal oluyor. Ama Fransa'ya gelince yok, olmaz diyorlar. Öyle bir durum. AB zirvesi Romanya'nın Sibiu kentinde, gayri resmi AB zirvesi. Merkel tabii ki artık liderle yavaş yavaş veda ediyor kendisi ama Avrupa Birliği'ne dair vizyonu da açıklamadan durmuyor. Özellikle de bu göç meselesinin baş müsebbibi tabii Angela Merkel. O yüzden tepkileri de çekmiş vaziyette. Merkel güçlü, yenilikçi ve birlik içinde bir Avrupa olması gerektiğini söylemiş. Çünkü dünya uyumuyor demiş. Enteresan. Tabii uyumuyor dünya. Yaşıyoruz işte. Evet. Bakıyorum. Fransa bu arada Britanya'nın Brexit meselesi biliyorsunuz. Süremi aşmışım bu arada. Evet. İçeriden bugün cuma günü, ben de biraz dalgınım gördüğünüz gibi, dünya işleri çok karışık. Yönetmen arkadaşım da beni uyarıyor, çok süreni aştın diyerek. Avrupa Birliği zirvesi var, henüz sonuçları yok ama tabii Brexit de tartışılıyor, bunu da belirtmek lazım. Ben de uzun uzun size anlatırken epey bir dalmış vaziyetteyim. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün reform gündemi meselesiyle Avrupa Birliği tam üyelik hedefine ulaşmakta Türkiye'nin kararlı olduğu yolunda bir iddiasını dile getirdiğini söylemek istiyorum. Kriterleri tamamlamaktan, vizelerden bahsetti Cumhurbaşkanı ama en son Avrupa Parlamentosu zaten askıya alınması tavsiyesinde bulunmuştu. Çok da Avrupalılar Türkiye'nin üyeliğinden filan ilgilenmiyorlar. Onu da herhalde belirtmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın AB ile ilgili söylemlerine de inanan kimse kaldı mı? Tabii o da ayrı bir vaka. Efendim bir ara verelim. Ken Hensley'den Lady in Black seçmişler benim için arkadaşlar. Bir dinleyelim, es verelim. Yuris Şen'le birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win. Said the need within some men to fight and kill their brothers without thought of love or God. And I begged to give me horses to trample down my enemies. So eager was my passion to devour this waste of life. Think of battle that reduces men to animals, so easy to begin and yet impossible to end. For she, the mother of all men, did counsel me so wisely, then I feared to walk alone again and asked if she would stay.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda doçent doktor Güliz Şen var, TOBİ Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz yayınımıza Güliz Hanım.
Merhaba, hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar.
Teşekkürler. İran'ı konuşuyoruz ara ara. Aslında ne değerlendiriyorsak onların hepsi de çıkıyor. Bu nükleer anlaşma Amerikan yönetimi tarafından geçen sene çöpe atıldığında da değerlendirme yapmıştık. Şimdi aradan bir sene zaman geçti. İran hakikaten bekledi. Daha çok Avrupa Birliği Birliği'nden anlaşmanın kendi üzerlerine düşen kısmındaki uluslararası anlaşmayı da uymasını bekledi. Ancak anladığımız kadarıyla anlaşmadan bir fayda sağlayamayacağını yavaş yavaş idrak etmiş olmalı ki harekete geçti nihayet. Tümüyle de değil, çöpe de atmıyorlar. Fakat dikkat çekici bir tablo oluştu. Öncelikle İran'ın ne yapmaya çalıştığını bir anlamak lazım herhalde. Niçin geçen sene çöpe atılmış bir anlaşmayla ilgili bu sene bir sene sonra harekete geçip bazı, o da iki tane madde yanılmıyorsam, dondurmaya gitti İran? Ne yapmak istiyor İranlılar? Bu hamlelerini nasıl değerlendirmek lazım bir sene sonra?
Sizin de belirttiğiniz gibi İran'ın çarşamba günü 8 Mayıs tarihinde tam da Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümünde açıkladığı kararlar İran'ın nükleer anlaşmaya yönelik aşamalı stratejisinin parçası. Bu ilk aşamayı teşkil ediyor. İran verdiği kararla anlaşmanın 26. ve 36. maddelerine dayanarak aslında tasarrufta bulunduğu bazı limitlerden vazgeçeceğini bildirmiş oldu. Yani elinde 300 kilogram zenginleştirilmiş uranyum ve 130 ton ağırlaştırılmış su bulunduruyordu. Artık bu kısıtları gözetmeyeceğini duyurdu. Ancak yine uranyum zenginleştirme oranını anlaşma kapsamında %3.67 olarak sabitlemiş oldu. Yani bu manada anlaşmadan çıkmıyor, ancak anlaşmaya yönelik bazı tedbirler almaya başladı. Bu süreci okuduğumuz zaman son bir sene zarfında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik hem petrol sektörüne, hem bankacılık sektörüne, hem de yine geçtiğimiz günlerde açıklanan İran'da bakır, alüminyum gibi değerli metallere yönelik yaptırımları ile birlikte İran ekonomisi ciddi bir darboğaza sürükleniyor. Zaten 2018'den bu yana çok kırılgan seyrediyordu. Daha önce başarılan makroekonomik istikrarda da büyük sapma görülüyor. O nedenle Ruhani hükümeti içeride çok baskı altında, gerek toplumsal gerek diğer siyasi elitler üzerinden. Bu süre zarfında İran hep Avrupa Birliği'nden aslında Amerika'nın anlaşmadan çekilmesinden sonraki zararlarını tazmin etmesini bekledi. Çünkü İran'ın nükleer anlaşmada kalmak için hem formal manada maddi beklentilerinin karşılanması gerekiyordu. Ekonomik olarak çıkarlarının aleyhine seyreden bir durum oluşmaya başladı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri geçici süreyle tanıdığı petrol muafiyetlerini de kaldırmış oldu ve İran'ın petrol ihracatını sıfırlamaktan bahseden daha agresif bir politika izlemeye başladı. Tam da bu nedenle İran özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden INSTEX mekanizmasının bir an önce hayata geçirilmesini ve bu mekanizma üzerinden ticari faaliyetlerin sürmesini istiyordu. Henüz bu mekanizma hayata geçirilemedi. Evet, bu başladı ama yani operasyonalize edilemedi.
Peki bu İran'ın bu resti, bu mekanizmayı, çok araya bir insert atmak istiyorum. Bu mekanizmayı harekete geçirebilir mi? Böyle bir, çünkü Avrupalılardan bir yandan bir endişe açıklaması geldi. Bir yandan İran ultimatomlar vermesin filan dediler. Hakikaten bu etkili olabilir mi, bu rest? INSTEX'in hakikaten devreye sokulması bağlamında soru.
Bence önümüzdeki günlerde INSTEX ile ilgili biraz daha olumlu gelişmeler görebiliriz. INSTEX mekanizması ancak hani İran'ın nükleer anlaşmadan maddi beklentilerini karşılamaktan da oldukça uzak. Çünkü INSTEX özellikle gıda ve ilaç sektöründe, yani ticarete dayalı bir anlaşma. Büyük yatırımlar zaten bu mekanizma üzerinden gelemeyecekti. O nedenle bir yandan evet, problem INSTEX hayata geçse bile İran'ın nükleer anlaşmadan beklentilerini karşılamaktan uzak. Öte yandan Avrupa Birliği'nin tavrına baktığımız zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi daha çok üzüntülerini ve kaygılarını belirten açıklama yaptılar ve bu İran tarafında da tepki buldu. Cevat Zarif, Avrupa Birliği'nin anlaşmayı kurtarmak istiyorsa daha farklı açıklamalar yapması gerektiğini ve daha somut katkılar sunması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Rusya'ya yaptığı ziyaret de oldukça önemli. Çünkü İran bu adımları atarken özellikle Avrupa Birliği'ne bir uyarıda bulunmuştu. Rusya ve Çin'in bu anlaşmada daha yapıcı bir tavra sahip olduğunu hep ileri sürüyor. O nedenle Avrupa Birliği'nden bence beklentilerini düşük tutuyor İran. Bu bağlamda onu söyleyebiliriz. Dini liderin son dönemde yaptığı açıklamalara baktığımızda da Avrupa'ya da güvenilmeyeceğine dair açıklamalar var. O nedenle İran yeni dönem için hazırlıklarını yaparken Rusya ve Çin'in desteğini almaya çalışıyor. Ancak orada da şöyle bir durum var. Rusya ve Çin de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarıyla uyumlu politikalar izliyorlar. Çin'in enerji sektöründeki yatırımlarından çekildiğini duyuyoruz. Petrol alımında Çin de kısıtlamalara gitti. O nedenle
biraz artmış galiba. Ben rakamlara baktım Çin'in, ama tabii bu düzenli bir artış mı ondan emin değilim. Çünkü geçen sene azalmıştı. Evet. Buyurun devam edin, kusura bakmayın.
Şöyle, Kasım ayı itibariyle epey azalttı ülkeler. Kasım ayından Nisan'a kadar kademeli bir şekilde arttı.
Artış özellikle var.
Hindistan ve Çin'de bunu gözlemliyoruz, ama Çin Amerika Birleşik Devletleri ile başka bir ticaret anlaşmasının peşinde olduğu için İran konusunda açıkçası ABD'yi çok karşısına alan bir tavır, yani somut manada henüz sergilemiş değil. O bakımdan bu 60 günlük süre dolduğunda İran'da özellikle de daha Şahin kanadın ruhani hükümeti üzerindeki baskısını düşünecek olursak, bu 60 günlük sürenin sonucunda İran beklentilerinin karşılanmadığını görürse bu sefer başka bir aşamaya geçecek ve Ruhani'nin yaptığı açıklamada da bu sefer uranyum zenginleştirme oranının arttırılacağından bahsetti. Böyle bir
anda çöpe atarlar mı anlaşmayı, yoksa başka bir şey mi yapacaklar? Yaparlar yani.
Şöyle, orada tabii stratejik bir hesaba girişeceklerdir. Anlaşmayı çöpe atarlarsa bu sefer Avrupa Birliği'ni ABD'nin yanında hizalamış olacaklar. Ve bundan sonra üzerinde çok daha büyük bir baskı oluşacak. Açıkçası İran için de zor bir denklem gibi gözüküyor. O noktada Rusya ve Çin'in hani desteğini arayacaklardır, ama İran ekonomisinin ihtiyaç duyduğu büyük yatırımları ona sağlayabilecek, teknolojik açılımları sağlayabilecek temel aktörler hep Avrupa Birliği, yani Batı ola geldi. Bu İran'da dengelerin tam manasıyla değişmesi ve İran'ın artık yüzünü tümden doğuya dönmesi demek. Ki bu arada tabii John Bolton'un İran üzerinde artan askeri baskısını da hesaba katarsak bu çok ciddi bir stratejik hesap gerektiriyor. Kendi güvenliğini sağlamak ve belki de caydırıcılık için böyle bir hamleyi göze alabilir İran, ama tabii bekleyip görmek lazım. Yani bunlar da masadaki seçenekler, opsiyonlar arasında artık daha açıktan telaffuz ediliyor. Çünkü İran son bir sene zarfında nükleer anlaşmadan çekilme ihtimalini geçtiğimiz 2-3 ay içinde daha çok dinlendirmeye başlamıştı. Bu açıklanan adımlar da bu konudaki ciddiyetini gösteriyor aktörlere.
Evet. Peki Donald Trump çıktı bir de. Tuhaf, yani biz tabii alıştık artık Trump'ın benzeri açıklamalarına. Kuzey Kore meselesi, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ilgili diplomatik hamlesinde de, ki hiçbir sonuç da vermemişti bu arada, ama epey bir şov ve gösteri mevzu bahis olmuştu. Şimdi dolayısıyla aşina olduğumuz bir durum, aslında çok da şaşırtmadı o açıdan, ama yine de İran mevzu bahis olduğu için ve Amerika'nın ezeli ebedi düşmanı olarak İran'ı gördüğünü bildiğimiz için biraz tuhaf kaçtı. İşte Trump kendi üslubuyla işte yapmaları gereken şu, işte beni arasınlar oturup konuşalım, adil bir anlaşma yapalım falan gibi bir şey söyledi. Ne kadar ekibiyle uyumlu ve stratejik bir hamle ya da Trumpvari bir strateji de diyebiliriz belki, hani olumlu belki sonuçlar bu manada, ya da Amerika'nın elde etmek istediği sonuç bağlamında belki. Nasıl okumak lazım diye soracağım Trump'ı. Biraz zorlanıyoruz hepimiz ama diplomatik yönünde.
Trump'ı çözmek biraz vakit alıyor. Trump'ın tabii o açıklamasında iki önemli nokta var. Bir tanesi, İran beni artık arasa ve konuşsak, bir daha iyi bir anlaşma yapsak meselesi. Bu daha iyi bir anlaşma referansı tabii şu an en azından hani ABD'nin çekildi ama yürürlükte olan nükleer anlaşmadan daha kapsamlı ve İran'ın balistik füze programını da devreye alacak daha büyük bir anlaşma yapabilmek. Trump'ın aslında seçim kampanyasından bu yana söylediği şey buydu. Öte yandan Trump, John Bolton'ı ben sakinleştiriyorum, dengeliyorum aslında İran konusunda. Onun yanında ben çok daha müdayim kalıyorum anlamında bir açıklamada da bulundu. Aslında bu İran'ın tezini de doğrular nitelikte. Cevat Zarif'in Amerika'ya yaptığı son seyahati hatırlayacak olursanız, özellikle Fox News'e verdiği röportajda da söylemişti. Trump Aslında etrafındaki daha şahin kesimin İran'la ilgili olumsuz yargılarına maruz kalıyor. Trump İran'la bir savaş istemiyor, ancak etrafında Bolton, Pompeo gibi figürler onu savaşa yönlendirecek figürler diye. Aslında Trump'la etrafındaki karar verici mekanizmalar arasında da bir ayrım yaratmak demişti. Trump'ın söyledikleri biraz bunu doğrular nitelikte. Bolton'un aslında kendisinden çok daha bu konuda şahin bir görüşe sahip olduğunu Trump'ın ağzından da duymuş olduk. Evet. Burada daha rasyonel aktör olan benim mesajını da veriyordu. Şimdi bu anlaşma ve müzakere fikri Trump'ın daha önce de söylediği şeyler. Şöyle bir durum var tabii. Anlaşmanın zemini İran'ın istediği bir zemin değil. Yine Pompeo'nun geçtiğimiz yıl İran'a ultimatum olarak sunduğu 12 maddelik bir eylem planı var. Ve İran'ın hem bölgesel pek çok faaliyetinden vazgeçmesi bekleniyor, hem topraklarında uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmesi gerekiyor. Bu liste kesinlikle İran'ın şu ana kadar dış politikasını tahlil ettiğimizde kesinlikle kabul edebileceği bir liste değil. Trump'ın istediği şey koşulsuz bir müzakere değil esasen. Trump'ın istediği tam da bu 12 madde üzerinden anlaşılması yönelik bir şey. İran bu konuda müzakere etmeyecek gibi gözüküyor. Öte yandan yine Cevat Zarif'in Amerika'daki seyahatine referans verecek olursak, orada tutukluların exchange'i, tutukluların değişimi ile ilgili önemli bir açıklaması vardı. Bu konuda ben yetkiliyim, Amerika ile buradan başlayalım dedim. Müzakere için İran başka bir zemin yaratmaya çalıştı gibi okuyabiliriz onu. Ancak ABD'de beklenti İran'ın bölgedeki özellikle tavrını ve askeri aktivitelerini büyük ölçüde kısıtlaması. Bu noktada bir kör düğüm var. İran yani en azından şimdilik buna yanaşacak gibi gözükmüyor.
Şimdi tabii USS Abraham Lincoln gemisi savaş grubu, taarruz grubunu gönderildi. İran bizi Amerikan askerlerini öldürüp duruyor. Biz de onlara yanıt vereceğiz. Klasik Amerikan argümanları da devreye sokulmuş vaziyette. Bir yandan işin diplomasisi bir yana, ama çok da insanlar fazla bir şey beklemiyorlar. Yine tabii petrol meselesi, Türkiye'nin de dahil olduğu bir grup ülkenin muafiyetlerine son verilmesi vesaire. Hürmüz Boğazı petrolü sıfırlaştırma meselesinde Hürmüz restiyle yanıt vermişti İran. İki şey sormak istiyorum. Birincisi, İran hakikaten Hürmüz restini ciddi bir biçimde mi ortaya koyuyor? Kullanabileceği bir şey mi? İkincisi, savaş, küçük çaplı bir çatışma riski var gibi gözüküyor, ama öte yandan bu sürecin sonucunda bu müzakere zemini aramalar farklı da olsa böyle dünya güçleriyle ortak bir anlaşma yerine ikili, çünkü asıl problem Amerika ile İran arasında zannedersem.
Doğru, doğru. Tabii.
Bu süreçten böyle bir sürprizle de çıkılabilir mi? Fal açmak yani, olacak ama birazcık yani olasılıkları değerlendirmek açısından.
Akıl yürütelim tabii. Şöyle, Hürmüz Resti İran'ın 2000'li yıllarda da askeri müdahale ihtimaline karşı her daim dillendirdiği bir tehdit ola geldi. Bu bence en son raddede başvurulabilecek bir yöntem olur herhalde. Yani İran'ın ben petrol ihraç edemezsem kimse edemez ve bu stratejik su yolunu sabote ederim söylemi. Bu noktada daha söylem düzeyinde olduğunu düşünüyorum, ama bir askeri resleşme olursa bu da İran'ın opsiyonlarından birisi. Çok gerçekçi olmasa da İran'ın bunu yapmaya, en azından bu tehdidi kullanmaya yönelik bir kapasitesi var. Ancak bunun doğuracağı sonuçları da hesaba katacaktır. O raddeye gelmeden hani bu problemi çözmeye çalışacak diye düşünüyorum.
Diplomatik esnekliği içerisinde kullanacaktır yani. Kapasite.
Dengeleyici mekanizmalar olarak diğer güçleri yanında tutmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. İran hep bu doğu-batı dengesini gözetmeye çalıştı. Eğer Avrupa Birliği İran'ın son adımına olumlu karşılık verirse, aslında bu P4 artı 1 ile devam edeceği anlamına gelir diplomatik serüvenine. Ama Avrupa Birliği'nin özellikle hem balistik füze programı hem İran'ın bölgedeki etkinliğiyle ilgili ABD ile ortaklaşan kaygılarını düşünürsek, o zaman da daha Rusya ve Çin güdümlü bir siyaset bekleyebiliriz. Tabii bölge ülkeleriyle ilişkiler de önemli. Bu bağlamda Türkiye ile ilişkilerini önemsiyor İran. Sınır komşusu ve sınır ticareti üzerinden. Her ne kadar petrol konusunda şu an Tüpraş'ta ithalatı sıfırlama kararı alsa da doğal gaz anlaşmamız yürürlükte. Ve tabii sınır ticareti var. Bu hani hem bölgesel hem de uluslararası aktörlerden İran'a destek çıkacak aktörlerle diplomasisini yürütmeye çalışacak gibi geliyor. Bir sorumuz daha vardı ama ona...
Amerika ile müzakere buradan şapkadan bir sürpriz çıkabilir mi? Herkes küçük çaplı çatışmalar beklerken ve ekonomik savaş eşliğinde Amerika'nın. Bambaşka bir biçimde yani hani Trump olduğu için birazdan.
Evet, şimdi şöyle İran'ın stratejisi ağırlıklı olarak Amerika'daki 2020 seçimlerinin sonucuna odaklanacak gibi. Yani Trump hükümetinin gitmesi ve yerine anlaşmaya yeniden dönmeye niyetli bir demokrat adayın seçilmesi İran için en azından kısa ve orta vadede pek çok problemi çözecek gibi gözüküyor. Eğer ki Trump hükümeti devam ederse ve bu baskı stratejisi hem ekonomik hem askeri manada devam ederse benim aklıma 2003 yılında Irak işgali öncesi İran'ın ABD'ye önerdiği stratejik pazarlık geliyor. Yani belki bazı konuları stratejik pazarlığa açabilir ama bunun için biraz arka kanallardan görüşmelerin olması lazım. Anladığımız kadarıyla Trump hükümeti döneminde İran ve ABD arasında hemen hemen hiç doğru dürüst bir iletişim kalmadı. Cevat Zarif yine bunu söylemişti. Aslına bakarsanız Körfez sularında yani Basra Körfezi'nde yine de devrim muhafızlarına ait birlikler ABD ile bir şekilde koordinasyon halinde. Ama bu tabii böyle bir pazarlık ve müzakere olacaksa bunun için daha tabii diplomatik bir kanal muhtemelen seçilecek. Tabii bu İran'ın göreceği baskıya ve bu baskıya vereceği tepkiye bağlı. Pragmatik kararlar alabilir ancak şu anda ulusal onurunun zedelendiğini düşündüğü bir şeyle karşı karşıya. Uyduğu uluslararası anlaşmalar var ama hiçbir şekilde karşılığını alamıyor. O nedenle hani İran'ın beklentisi kazan kazan denklemleri yaratabilmekti. Ruhani'nin dış politikası da buna bağlıydı ama kaybettiğimiz bir anlaşmada karşı tarafın kazanmasına izin vermeyeceğiz söylemi de hakim. Biraz önümüzdeki sürecin nasıl işleyeceğine bağlı.
Bakmak lazım. Peki evet, son olarak çok kısa bir de Türkiye meselesini biraz daha deşerek sormak istiyorum. Çünkü Ankara son dönemde çok Cevat Zarif de gidip geldi. Ruhani gelmişti. Böyle bir İran-Türkiye yakınlaşması, Batı tarafından sıkıştırılan Türkiye'nin yeniden komşusuyla birlikte hareket etmesi. Bir takım söylemler de yaptırımlara itiraz eden söylemler de var. Ama sonuçta petrol alımı sıfırlandı. %50'den düştü buralara. Amerika'ya boyun eğme diye bir tabii doğalgaz devam ediyor sınır alışverişleri vesaire ama İran açısından çok tatmin edici değil herhalde. Çünkü ta savaşlarda 1980'lerde bile yaptırımlara boyun eğmemiş. Türkiye'den başka bir yere gelmiş gibi gözüküyoruz. Beklentisini karşılayabilir mi Türkiye İran'ın bu manada ya da böyle bir İran daha gerçekçi bir Türkiye değerlendirmesi yapıyor mu acaba?
Aslında söyleme baktığımızda bu tarz hamleler beklemiyoruz değil mi? Türkiye'nin özellikle daha fazla dirençli davranacağına yönelik bir söylem görmüştük. Ancak petrol konusunda Türkiye özellikle son dönemde hep böyle davrandı. Tabii Türkiye ile İran arasında da INSTEX'e benzeyen bir mekanizmanın kurulduğuna dair haberler duyduk ama o da operasyonelize edilmedi henüz. Bu bağlamda belki o mekanizmanın hayata geçirilmesi önem kazanacaktır. İran Türkiye'nin Türkiye'den bu manada çok büyük beklentilere de sahip olmayabilir. Çünkü Türkiye de şu an hem ABD ile kriz yaşamakta. Ekonomisi yine aynı şekilde kırıldan. O nedenle tabii başka sahalar da var. Bir yandan Suriye krizindeki işbirliğine müdafaa etmek istiyor. İran en azından doğal gaz anlaşmasının devam etmesi, sınır ticaretinin sekteye uğramaması gibi konularda Türkiye'den beklentileri bunlar. Petrol konusunda İran'dan tabii çeşitli açıklamalar geldi. Asla sıfırlamayacağız petrol ihracatımızı dendi. Çeşitli mekanizmalar üzerinde duruldu. Aracılar üzerinden, özel şirketler üzerinden bu satışı yapacağı söyleniyor. Bir ihtimal, tabii bu bir ihtimal yani düşünürsek Tabii Türkiye Irak petrolüne yönelecek. İran'dan petrol alamadığı için en yakın ve boru hattı itibariyle en yapısal olarak da daha uygun olduğu için. Belki İran'ın Irak üzerinden Türkiye'ye petrol satışı gündeme gelebilir. Bunlar henüz çok dillendirilmiş, konuşulmuş şeyler değil ama İran'ın Irak petrol piyasası üzerinde de çeşitli yatırımlarını görüyoruz. Bence böyle dolaylı mekanizmalar üzerinden, özel şirketler üzerinden ve elbette dolar üzerinden değil ancak başka para birimleri üzerinden yine de satış bir şekilde devam edebilir. Ama tabii bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Şu an hiçbir şey netleşmiş değil. Sadece gri pazar üzerinden petrol satışına devam edeceğiz açıklamaları yapıldı. Biraz daha onu beklemek gerekecek zannediyorum.
Peki.
Net görebilmek için.
Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Gülizcan. Değerlendirmeleriniz için.
Rica ediyorum. İyi yayınlar.
Evet. Doçent Doktor Gülizcan'la konuştuk. Bu İran meselesinin perde arkasını iyice anlamaya çalıştık. Hakikaten nereye gidiyor? Amerikan yönetiminin ekonomik savaşı, siyasi cephede, askeri cephede neler olabilir? Bölgeyi ve Türkiye'yi nasıl etkiler? Bu arada İran'ın incelikli dış politikası, diplomasisi neler yapabilir? Birlikte anlamaya çalıştık. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump ona da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de, Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.